Tora'nın incileri. Nermin Bezmen.
Ayrım 9.
Lillian kolunu omzuna dolayıp onun alnını öptü. Ah çocuğum, biz ne kadar mutluyuz ki aradın ve gelebildin. Ve bu inanılmaz öyküyü bizimle paylaştın. Maalesef kayınvalidemden sırlarla dolu defterler, mektuplar falan kalmadı. O erkekler açısından Hüma kadar renkli bir hayat yaşamamış. Kayınpederimle başlamış, onunla bitirdi. En azından bizim bildiğimiz kadarıyla diye güldü Robert. Doğru, en azından bizim bildiğimiz kadarıyla. Ancak Hüma'nın bize ziyarete geldiği zamanları sana anlatabiliriz. Belki senin için önemli olan bir şeyler çıkarırsın anlattıklarımızdan. Bir de tabii kayınvalidemden kalan fotoğraflar var. Ama o albümler New York'taki evde. Ne kadar kalmayı planlıyorsun? Hüma bu cevabı Brian'ın özellikle merakla beklediğini fark etti. Hiçbir program yapmadım. Bu şehri babaannemin soluduğunca yaşamak istiyorum bu defa. Ve bu ne kadar zaman gerektirirse o kadar kalacağım. Harika. Bak ne diyeceğim. Biz önümüzdeki hafta ineceğiz New York'a. Sen de kal o zamana kadar, sonra beraber gideriz. Albümleri gözden geçiririz. Çok isterdim Lillian. Ama bir an önce bankaya gidip kasayı açmak için sabırsızlanıyorum. Doğru, haklısın. O zaman Brian işe inerken seni götürür pazartesi sabahı. Çok memnun olurum. Brian bunu derken annesinin yaptığı bu programdan çok mutlu olmuşa benziyordu. Hüma ona gülümseyerek teşekkür etti. Yemeğe geçerlerken Brian onun yanında yürüdü ve masada iskemlesini çekip yardımcı olduktan sonra karşısına oturdu. Kadehler önce büyük anne Hüma için kalktı, sonra Shanna Ross ve Bill Burnham için. Yemek sıcacık, keyifli bir sohbet eşliğinde sürdü gitti. Adeta Hüma ve Shanna'nın yeniden bir araya gelişini kutlar gibiydiler. Rus asıllı bir çiftin servis yaptığı yemekten sonra kahve ve konyak için tekrar verandaya geçtiklerinde Lillian'ın sorusu Hüma'ya hiçbir zaman sorulmamasını ümit ettiği konuyla ilgiliydi. Kocan, Hüma'nın parmağındaki yüzüğe bakarken başladığı sorunun genç kadının yüzünde yarattığı ifadeyi fark edince hemen durdu. Ah, affedersin, umarım yanlış bir şey söylemedim. Onun telaşı Hüma'yı gülümsetti. Hayır, hayır, yanlış bir şey demedin Lillian. Hayır, kocam gelmeyecek. Bunu söylerken Brian'la birden bakıştılar. Cevabının ilgiyle beklendiğinin farkındaydı. Elindeki fincanın kulpuyla oynayarak devam etti. Biz sadece bu yolculuğu benim yalnız yapmamın daha doğru olacağına karar verdik. Sözlerini aslında kocasıyla ne kadar mesut olduğuna, onu özleyeceğine dair hiçbir işaret vermeden bitirmesi, ilişkileri açısından Burnham'lar için bir işaret olmuştu. Lillian daha fazla üstelemedi. Brian hemen konuyu değiştirdi. Ertesi günün programı konuşuldu. Saat 11'de tekneyle açılmaya ve brançlarını denizde yapmaya karar verdiler. İyi geceler dileyip odalarına ayrıldıklarında Hüma, yaşadığı temponun süratiyle tatlı bir yorgunluk içindeydi. Ancak onu sarıp sarmalayan tatlı heyecan, Hüma'yı uykuya gitmekten uzak tutacak gibiydi. Verandanın kapısını açtı. Okyanustan gelen tatlı rüzgar perdeleri dalgalandırarak, taşıdığı tuzlu su kokusuyla beraber yüzünü, bedenini okşadı. Dışarı çıkıp balkonun ferforje trabzanına avuçlarını dayadı ve gözlerini kapayarak iyot kokusunu içine çekti. Açıktan yuvarlanarak gelen dalgaların sahile yayılırken bıraktığı ses haşinleşmişti. Mehtap karanlık okyanusun üzerinde ışık oyunları yapıyor, dalgaların sarmalanıp sıçrattığı köpük uçlarına anlık sarı öpüşler konduruyordu. Hüma bu güzelliği bırakıp uykuya gidemeyeceğine karar verdi. Tabiatın renkleri, sesleri, kokusu onu durup kendini dinleme fırsatı için davet eder gibiydi. Odasının önündeki şezlonglardan birine uzandı. Mehtap'la dalgalar arasındaki oyunu izlerken, dalgaların aynen tekrarlanıyor gibi duyulmasına rağmen, aslında kumsala her yayılışında farklı bir ritim yakaladığını fark etti. Hayatın bakılıp da görülmeyen, kulağa dolan ama duyulmayan, keşfedilmeyi bekleyen ayrıntılarına bayılıyordu. topuklarıyla ittirip mokasenlerini çıkardı ve şezlongun dibine bıraktı. Kollarını başının altında çapraz yaparak gözlerini kapadı. Tabiatın ritmine paralel bir düşünce yolculuğuna daldı. Babaannesi gibi hatıra defteri tutmalıydı. Bu yolculuğu aslında babaannesinin yarım kalan serüvenini tamamlayacak olan bir maceraydı. Çocukluğunda babaannesinde kalmaya gittiği tüm tatillerde, onun kendisini günlük tutmaya nasıl zorladığını hatırladı. İstanbul'da bıraktığı hiç kimseyi değil ama, babaannesini ne kadar özlediğini fark etti. Birden yanı başında o teatral sesi duydu. Seni de uyku tutmadı galiba. Hüma kollarını indirip olduğu yerde doğruldu. Brian verandaya vuran ışığın loşluğunda, iki elinde konyak kadehleri ayakta duruyordu. Umarım korkutmadım Hüma. Sonra neden orada olduğunu izah etme gereği hissetmiş olmalıydı ki, benim odam da balkonun diğer ucunda diye ekledi. Genç kadın onun ağzından isminin tekrarlanmasından büyük bir keyif aldığını bir kez daha hissetti. Gülümsedi. Hayır, hayır, korkmadım. Sadece denizin sesiyle yolculuğa çıkmıştım. Brian kadehlerden birini ona doğru uzattı. Umarım yolculuğunu kesmedim. Ben de uyuyamadım. Bir kadeh Crouvazier'e yardımcı olur diye düşündüm. Hüma kadehi alırken onun elinin temasında, gecenin bu geç saatinde burada baş başa olmalarından mı, yoksa uzun zamandır duymadığı bir heyecanı duyduğu için mi etkilendiğini çıkaramadı. Çok teşekkür ederim. Brian kadehi elinde sırtını denize dönüp korkuluğa yaslandı. Şerefine dedi. Burada olman çok güzel. Ben de çok mutluyum diye cevapladı genç kadın, konyak kadehini avucu içinde yavaşça sallarken. Hem de işin garibi hiç ummadığım kadar mutluyum. Umsan belki de adı mutluluk olmazdı zaten değil mi? Bilmem. Tek bildiğim, takip edemediğim kadar büyük bir süratle mekan ve zaman değiştirmekte olduğum ve bunun beni rahatsız, huzursuz edeceğini sanırken, tam aksine büyük bir huzur ve mutluluk duymaktayım. Adeta rüyada gibiyim. Brian sakin hareketlerle birkaç adım attı, konuşurken onun yanındaki diğer şezlonga uzandı. Belki de dedi, belki de zaten bu değişikliği yapmanın zamanı gelmişti de, büyük annenin vasiyetiyle ancak farkına varabildin. Hüma, onun hayatı hakkında hiçbir şey bilmezken, bu kadar tanıyor gibi konuşmasına şaşırarak başını çevirdi. Brian, gecenin loşluğunda, yer yer ışıkların oynadığı yüzüne dudaklarının verdiği dramatik ifadeyle dönüp ona baktı. Son derece tabii, saldırganlıktan uzak, yumuşak bir tavırla elini ona doğru uzattı. Hüma bir an için buna karşılık vermenin ne kadar özel ve vaatte bulunan bir davranış olabileceğinin bilincinde tereddüt etti. Ancak bu endişesi, okyanusta patlamasını duyduğu dalganın kıyıya vurduğu ana kadar sürdü. Erkek gözleri onun yüzünde elini uzatmış, sessizce davetine cevap bekler gibiydi. Kadehinin tijine sarılmış parmaklarını ayırdı ve sol elini yavaşça, sanki yer çekiminden kurtulmuş gibi, usulca kaldırıp Brian'ın avucu içine bıraktı. O an elini kavrayıp içinde yok eden sıcaklık, bileğinden atar damarına yayıldı ve tüm bedenini sardı. Parmaklarının arasından geçen kuvvetli parmakların, teninde yarattığı arzu, ona kocasıyla beraber oldukları ilk günün işaretlerini hatırlattı. Yeni tanıdığı bu yabancı erkeğin bundan sonra nasıl bir hamle yapacağını, kendisinin buna nasıl bir cevap vereceğini bilemiyordu. Cinsellikte sonuna kadar gideceği bir maceraya hazır değildi. Kocasını geride bırakmış olmasının sebebi, böyle bir arayış içinde olmasından değildi. Değil miydi? Değilse, neden babaannesinin hatıratındaki sevişmek değil aşk yapmanın aranması gerektiği satırlarını okurken kendini yalnız hissetmişti? Neden kocasıyla böyle yoğun bir duygudan yoksun seviştiğini fark etmişti? Neden o andan sonra kocasına baktığında aşık olup evlendiği ve kendisine tapan erkekle birbirlerine aitlik duygularını hissetmemişti? Ondan neden bu kadar kolay ve zaman sınırsız uzaklaşabilmişti ve neden hiç özlemiyordu? Yine de Brian elini dudaklarına götürüp bir öpüş kondurduğunda, içinden bir ses her şeyin bu haliyle kalmasını dilerken, bir yandan bu öpücüğün dudaklarına dokunduğu an hissedeceklerini düşünmeden geçemedi. Brian'ın sesi dalgaların arasında serpiştirilmiş gibi duyuldu. Ben de benzer duyguları yaşadım kısa bir süre önce. Tıpatıp aynı olmasa da benim de kendime ait bir yolculuk yapmam gerekti. Onun için seni anlıyorum. Huma aslında onun yaşadıklarının ne olduğunu, bir kadını mı terk ettiğini yoksa biri tarafından geride mi bırakıldığını anlamak, sonra tekrar buluşma arzuları olup olmadığını öğrenmek isterdi. Ama an o kadar sihirliydi ki hiçbir şey demedi. Sadece teşekkür ederim diye mırıldandı. Elini onun parmakları arasından çekmeden mehtabı izlemeye devam etti. Brian konyağından bir yudum aldı ve Huma'nın bir kez daha elini öptü. Dudaklarında telaşlı bir şehvet değil, anın tadını çıkarmak üzere tene bırakılan sıcak rehavette gizlenmiş bir arzunun tadı vardı. Sonra sessizce el ele okyanusu dinleyerek oturdular. İkisi de bu kadar ani bir karşılaşmayla ötekinin yoluna çıkmış olmaktan ve aralarındaki çekimden şaşkındı. Kendilerini bağımsız hissetmelerine rağmen hayatlarının kimseye ümit verebilecek bir döneminde değillerdi. Her biri kendine ait bu çekingenliği yaşarken diğerinin de benzer bir ruh halinde olduğunu tahmin ederek sessizliği hiç bozmadılar. Brian bir kadeh daha konyak isteyip istemediğini sorduğunda, Huma ne kadar zamandır böyle oturduklarını tahmin edemedi. "Hayır, teşekkür ederim. Sanırım biraz uyumaya çalışacağım. Son günlerin yorgunluğu birden kendini hissettirdi sanırım." Elini geri çekmek istedi ama mümkün olmadı. Bacaklarını şezlongdan indirdi ve Brian'a doğru dönüp oturdu. Onun avucundaki elini bırakmasını beklerken mırıldandı. "Brian." Erkek cevap yerine elindeki kadehi yere bırakıp ona doğru döndü. Diğer eliyle Huma'yı çenesinin altından tutarak dudaklarından öptü. Kısa, yumuşacık, sıcacık bir öpüştü. Huma bedenini saran haz duygusuyla olayların akışına babaannesinin hatıratındaki kadar kolay kapılmak üzere olduğunun farkındaydı. Acaba o defteri okumamış olsaydı, şu an buna müsaade eder miydi? Yoksa sadece hayatını kendi seçtiğin gibi yaşa diyen satırlar beynini yıkamıştı da, gereksiz ve yakışıksız bir zafiyet mi yaşıyordu? Şu an kafasına üşüşen sorular, bildiği değer yargıları ile çatışıyordu. Kafasını karıştıran, onu bu kadar huzursuz eden ve yaptıklarını mazur gösteremeyecek bir hataya düşmemeye karar verdi. Sırf hürriyetini hissetmek için sonradan pişman olacağı bir şey yapmak istemiyordu. Bir taraftan da babaannesinin pişmanlık üzerine satırları, onu ayartmaya çalışan sirena çağrışları gibi hafızasından geçiyordu. Sayfa 62. Hayatımda hiç pişman olmadım. Çok nadiren halen yüzümü kızartan anılar resmi geçit yapsa da, hayatımın her hoş anında olduğu gibi, nahoş anları içinde kendimi ikna edici sebepler buluyorum. Hem yaşarken hem anarken. Hiçbir şeyi boşuna yapmadım. Ayıplarımı, yasakları, kaçamakları bile. Hepsi gerekliydi ve iyi ki de yaptım. Ne büyük fırtınalar, ne şiddette depremler yaşamış dahi olsam. Geçmişimden, hatalarımdan, yanlışlarımdan utanarak, hayatı yaşarken kendine cehennem edenlerden olmadım hiçbir zaman. Zamanında, ister şartların getirdiği mecburiyetten, ister arsızca bir şehvet duygusundan yapmış olayım, her neyi yapmayı seçmişsem, kendimi affetmeyi ve kendimi sevmeyi bildim. Her şeyi hakkıyla yaşadım. Heyecanlarımı, aşklarımı, hayal kırıklıklarımı, acılarımı, endişe ve hüzünlerimi.
Ayrım sonu.